Ayrım 20.
Kızılderili sorunları danışmanlığına getirilen ilk Kızılderili Donehogova Eli Parker. Summit Spring Savaşı'ndan kurtulan Cheyenne'ler en sonunda Powder Irmağı bölgesine vardıklarında güneyde bulundukları 3 kış içerisinde çok şeyin değişmiş olduğunu anladılar. Kızıl Bulut Savaşı kazanmış, kaleler terk edilmiş, Plat Irmağı'nın kuzeyine hiç geçmemişti mavi ceketliler. Ama Sioux'ların ve kuzeyli Cheyenne'lerin kamplarında kötü bir takım söylentiler dolaşıyordu. Bu söylentilere bakılırsa Washington'daki büyük baba Kızılderililerin Missouri Irmağı'nın daha da doğusuna yani yaban sığırı avının daha da seyrek olduğu bir bölgeye gitmelerini istiyordu. Beyaz tacir dostlarından bazıları 1868 anlaşmasında Teton Sioux temsilciliğinin Missouri Irmağı üzerinde olacağının yazılı olduğunu açıkladılar. Kızıl Bulut bu sözlerden hiç hoşlanmadı. Çünkü anlaşmayı imzalamak üzere Laramie Kalesi'ne gittiğinde imza atışına tanıklık eden mavi ceketli subaylara Teton Sioux'larının ticaret merkezinin Laramie Kalesi olmasını istediğini yoksa anlaşmayı imzalamayacağını söylediğini hatırlıyordu. Onlar da açıkça kabul etmişlerdi bunu. 1869 ilk yazında Kızıl Bulut 1000 kadar Oglala'yı da yanına alarak alışveriş yapmak ve anlaşmada vaat edilen erzağı almak üzere Laramie Kalesi'ne gitti. Ama kale komutanı Sioux'ların ticaret merkezinin Missouri Irmağı üzerindeki Randall Kalesi olduğunu, alışveriş yapmak ve erzak çekmek için oraya gitmek zorunda olduklarını söyledi Kızıl Bulut'a. Randall Kalesi 300 mil uzakta olduğundan komutanın sözlerine sadece gülmekle yetinen Kızıl Bulut, Laramie Kalesi'nde alışveriş yapmaları için izin verilmesini istedi. Komutan, korunaksız kalenin dışında bekleyen 1000 kadar silahlı savaşçıyı göz önüne alarak izin vermeyi kabullendi. Ama Kızıl Bulut'a gelecek ticaret mevsimine kadar halkını Randall Kalesi'ne daha yakın bir yerlere götürmesini salık vermekten de geri kalmadı. Laramie Kalesi'ndeki askeri yetkililerin söylediklerinin gerçek olduğu kısa bir süre sonra bütün açıklığıyla anlaşıldı. Benekli Kuyruk ve onun barışsever Bulle'lerinin Laramie Kalesi yakınlarında kamp kurmalarına bile izin verilmedi. Benekli Kuyruğa eğer erzak almak istiyorsa Randall Kalesi'ne gitmesi gerektiği anlatılınca kabilesiyle ovaları aştı, kale yakınlarında bir yere yerleşti. Laramie aylaklarının kolay hayatı da son bulmuştu. Palas Pandras Randall Kalesi'ne gönderilmişler, orada yabancı bir çevrede kendilerine yeni bir düzen kurmak zorunda kalmışlardı. Bütün bunlara karşın Kızıl Bulut inatçılığını, direnişini sürdürdü. Powder Irmağı bölgesini zorlu bir savaştan sonra kazanmıştı. Laramie Kalesi en yakın ticaret merkeziydi. Bu durumda Missouri'ye yerleşmeyi ya da erzak almak için oraya kadar yolculuk etmeyi asla aklından geçirmiyordu. 1869 güzünde ovalardaki Kızılderililer tam bir barış içerisindeydiler. Bir takım değişiklik söylentileri geliyordu kamplara. Washington'da yeni bir büyük babanın Başkan Grant'ın seçildiği söyleniyordu. Yeni büyük babanın Kızılderililerin küçük babası olarak bir Kızılderili'yi seçtiği de söyleniyordu. İnanılması güç bir şeydi bu. Kızılderili sorunları danışmanı eskiden beri okur yazar bir beyaz ola gelmişti. En sonunda yüce ruh Kızılderililerin küçük babası olabilmesi için bir Kızılderili'ye okuma yazma mı öğretmişti yoksa? Karın çadırlara dolduğu ay, Ocak 1870, Kara Ayaklar ülkesinden kötü bir söylenti geldi. Montana'daki Marias Irmağı üzerinde bir yerlerde askerler Pigan, Kara Ayaklarının bir kampını kuşatmış ve onları deliklerinde kıstırılmış tavşanlar gibi boğazlamıştı. Bu dağlı Kızılderililer, ovalık kabilelerinin düşmanıydı gerçi ama artık her şey değişmekteydi. Askerlerin nerede olursa olsun Kızılderilileri öldürmesi bütün kabileleri tedirgin eder olmuştu. Ordu, binbaşı Eugene M. Baker'ın sadece at hırsızı bir Kara Ayaklar çetesini cezalandırmak üzere bir süvari mefrezesiyle Montana'daki Ellis Kalesi'nden ayrıldığını açıklayarak katliamı gizli tutmaya çalıştı. Ne var ki ovalık Kızılderilileri daha Washington'daki Kızılderili bürosuna bile ulaşmadan öğrenmişlerdi işin gerçeğini. Çevresinde bir takım söylentiler yayılan kıyımı izleyen haftalarda yukarı ovalarda bazı tuhaf şeyler oldu. Kızılderililer birçok temsilcilikte mavi ceketlileri lanetledikleri ve büyük babanın kulağı ve beyni olmayan aptal köpeğin biri olduğunu haykırdıkları mitingler düzenleyerek öfkelerini dinlendirdiler. Hele iki temsilcilikte coşkunluk ve heyecan öyle bir düzeye erişti ki binalar ateşe verildi, temsilciler bir süre tutsak alındı ve bazı beyaz hükümet görevlileri Kızılderililerin yerleştirildiği toprak parçalarından kovalandı. 23 Ocak kıyımının çevresini saran gizlilik perdesi o kadar yoğundu ki Kızılderili sorunları danışmanı bile 3 ay sonrasına kadar öğrenemedi bu olayı. Kara ayakların temsilciliğini yapan genç subay Teğmen William B. Pease gerçek durumu danışmanı anlatarak mesleki durumunu tehlikeye soktu. Binbaşı Baker bir nakliye kervanından birkaç katır çalındığı bahanesiyle kış seferini örgütlemiş, yürüyüş hattında karşısına çıkan ilk kampa saldırmıştı. Çoğu çiçek hastalığına yakalanmış yaşlılardan, kadınlardan ve çocuklardan oluşan kamp savunmasızdı. Kamptaki 219 pigandan sadece 46'sı kurtulmuştu. 33 erkek, 90 kadın ve 50 çocuk çadırlardan kaçmaya çalışırken vurularak öldürülmüşlerdi. Kızılderili sorunları danışmanı bu olayla ilgili rapor eline geçer geçmez hükümet yetkililerince hemen bir soruşturma açılmasını istedi. Danışmanın İngilizleştirilmiş adı Eli Samuel Parker'dı ama gerçek adı olan Done Hogawa, İrokusaların uzun evinin batı kapısının bekçisi anlamına geliyordu. Gençliğinde Kızılderililere ayrılan New York'taki Tonawanda denilen topraklarda Seneca Irokuslarından Hassanoan'daydı adı. Ama çok geçmeden Kızılderili adı taşıyan bir kimsenin beyazların dünyasında zerre kadar ciddiye alınmadığını kavradı. Hassanoan'da adını Parker olarak değiştirdi. Çünkü hırslıydı ve bir insan olarak ciddiye alınmak istiyordu. Parker hemen hemen yarım yüzyıldır kimi zaman kazanarak kimi zaman kaybederek ırksal önyargıya karşı mücadele etmekteydi. Daha 10 yaşında yokken bir ordu karargahının ahırında atlara bakmaya başlamıştı. Ama İngilizceyi iyi konuşamadığı için subaylar kendisiyle alay edince gururu yaralanmıştı. Gururlu genç Seneca hemen bir misyoner okuluna girmeyi kararlaştırdı ve başardı da bunu. İngilizce konuşmasını, okuyup yazmasını hiçbir beyazın kendisiyle alay edemeyeceği kadar iyi öğrenmekte kararlıydı. Okulu bitirdikten sonra halkına en iyi şekilde ancak avukat olarak yardım edebileceğine karar verdi. O zamanlar bir genç önce bir avukatın yanında çalışarak sonra da devlet barosunun sınavını vererek avukat oluyordu. Eli Parker 3 yıl New York'ta, Eli Cottville'de bir şirkette çalıştı. Ama kabul edilmesi için baroya başvurduğunda kendisine New York'ta avukatlığa sadece beyaz yurttaşların alındığı söylendi. Kızılderililerin başvurması boşunaydı. Bir İngiliz adı almış olması derisinin bronz rengini değiştirmemişti Eli Parker'ın. Parker gene de umutsuzluğa kapılmadı. Beyazların hangi mesleğine bir Kızılderili'nin de kabul edilebileceğini inceden inceye araştırıp soruşturduktan sonra Rensselaer Politeknik Enstitüsü'ne girdi ve inşaat mühendisliği bölümünü bitirdi. Çok geçmeden Erie kanalında bir iş buldu. Birleşik Devletler hükümeti onu çadırların ve binaların yapımını denetlemekle görevlendirdiğinde 30 yaşında yoktu. 1860'da görevi dolayısıyla Illinois'deki Galena'ya gitti ve orada bir koşumcuda katiplik yapan bir adamla tanıştı ve arkadaş oldu. Katip Ulysses S. Grant adlı eski bir yüzbaşıydı. İç savaş patlak verince Parker, Kuzeylilerin safında dövüşmek üzere Irokuz Kızılderililerinden bir alay kurma tasarısıyla New York'a döndü. Böyle bir tasarıyı gerçekleştirmek için izin istediyse de isteği New York gönüllüleri arasında Kızılderililere yer olmadığını kaba bir dille açıklayan vali tarafından geri çevrildi. Parker buna da aldırmadı, omuz silkti geçti. Savaş Bakanlığında mühendis olarak çalışmak amacıyla Washington'a gitti bu kez. Kuzeylilerin ordusunun eğitim görmüş mühendislere şiddetle ihtiyacı vardı gerçi ama Kızılderili mühendislere değil. İç savaş beyaz adamın kendi savaşıdır denildi Parker'a. Evine dön, çiftliğinle uğraş sen. Biz kendi sorunlarımızı Kızılderililerin yardımı olmadan çözmesini biliriz. Parker Tonawanda'ya döndü ama Kuzeylilerin ordusuna gitmekte çektiği güçlüğü dostu Ulysses Grant'ı iletmekten de geri kalmadı. Grant'ın mühendise ihtiyacı vardı. Ordu içerisindeki bürokrasiyle aylarca boğuştuktan sonra Kızılderili arkadaşına bir çağrı yollanmasını sağladı. Ellie Parker, Vicksburg'da dostu Ulysses Grant'a katıldı. Vicksburg'dan Richmond'a kadar birlikte savaşlara katıldılar. Lee, Appomattox'ta teslim olduğunda Yarbay Ellie Parker da oradaydı. Elias'a çok düzgün olduğundan Grant teslim olma maddelerinin onun tarafından yazılmasını istedi. Savaşın bitimini izleyen 4 yıl boyunca Tuğgeneral Parker, Kızılderili kabileleriyle olan anlaşmazlıkları çözüme vardırmak için çeşitli görevlerde bulundu. 1867'de Filkane çarpışmasından sonra Kuzeyli Ovalık Kızılderilileri arasındaki huzursuzluğun nedenlerini araştırmak üzere Missouri Irmağı'nın yakınlarına bir yolculuk yaptı. Washington'a döndüğünde hükümetin Kızılderili siyasetinde yapılması gereken bir sürü reform vardı kafasında. Ama bunları gerçekleştirmeye başlamak için bir yıl beklemek zorunda kaldı. Grant başkanlığa seçilince Kızılderililerle herhangi bir beyazdan çok daha zekice uğraşacağına inanarak yeni Kızılderili İşleri Danışmanlığı'na Parker'ı seçti. Yeni görevine büyük bir hevesle sarılan Parker, Kızılderili Sorunları Bürosu'nu umduğundan da daha yozlaşmış bir durumda buldu. Büronun çeşitli kademelerine çöreklenmiş bürokratların temizlenmesi gerekiyordu. Grant'ın da desteğiyle ülkedeki çeşitli dinsel kuruluşların salık verdiği aracıların görevlendirdiği bir sistem kurdu. Kızılderili aracısı olarak çalışmak için çok sayıda Quaker gönüllü yazıldığından bu yeni plana Grant'ın Kızılderililer için Quaker siyaseti ya da barış siyaseti adı verildi. Ayrıca Kızılderili Sorunları Bürosu'nun çalışmalarını denetlemesi için kamu anlayışının egemen olduğu yurttaşlardan meydana gelen bir Kızılderili Temsilcileri Kurulu oluşturulmuştu. Parker bu kurulun hem beyazlardan hem Kızılderililerden meydana gelen karma bir komisyon olmasını öğütledi. Ama gene politika karıştı işe. Siyasal nüfuza sahip Kızılderili bulunmadığı için tek bir Kızılderili atanamadı kurula. 1869-70 kışında komisyon başkanı Parker aslında kendisini her geçen gün daha çok iri kuğulardan Donehogova olarak hissediyordu. Batı sınırındaki barış durumundan son derece hoşnuttu. Ne var ki 1870 ilk yazında ovalardaki Kızılderili temsilciliklerinden gelen isyan haberleriyle huzuru bozulmaya başladı. İlk olarak Teğmen Pease, Pigeon kıyımının insanı afallatan öyküsünü anlattığında barışın yerli yerinde olmadığı yolunda bir kuşkuya kapıldı. Parker, Kızılderililere hükümetin bu konuda iyi niyetli olduğuna dair güvence verilmediği sürece yazın genel bir savaşın patlak vermesinin kaçınılmaz olduğunu biliyordu. Ellie Parker, Kızıl Bulut'un hoşnutsuzluğunun Sioux önderinin anlaşmayla kazandığı ülkeyi korumaktaki kararlılığının ve yaşadıkları toprakların yakınında bir ticaret merkezi kurulması yolundaki isteğinin farkındaydı. Benekli Kuyruk, Missouri Irmağı üzerindeki Randall Kalesi'ne gittiği halde bu ünler daha şimdiden kendilerine ayrılan yerlere yerleşen Kızılderililerin en asileri arasındaydı. Ellie Parker, Ovalık kabileleri arasındaki çok sayıda izleyicileriyle Kızıl Bulut ve Benekli Kuyruğu barışın kilit adamları olarak görüyordu. Bir Iroki reisi, Sioux reislerinin güvenini kazanabilir miydi acaba? Emin değildi Donehogova ama gene de bir denemeye karar verdi. Benekli Kuyruğa nazik bir çağrı göndermenin doğru olamayacağını bilecek kadar kurnaz bir Kızılderiliydi. Böyle bir çağrı Kızıl Bulut tarafından kuşkuyla karşılanacaktı büyük bir olasılıkla. Bir aracı kullanarak Kızıl Bulut'a gelmek istiyorsa büyük babanın Washington'daki evinde saygıdeğer bir konuk olarak kabul edileceği iletildi. Böyle bir yolculuk düşüncesi çekici geldi Kızıl Bulut'a. Büyük baba ile konuşma fırsatını bulacak ve ona Sioux'ların Missouri üzerindeki bir toprak parçasında yaşamak istediklerini anlatabilecekti. Ve Kızılderililerin küçük babası Parker gerçekten bir Kızılderili ise ve gerçekten bir beyaz gibi yazıp çizebiliyorsa başarılı da olabilirdi Kızıl Bulut. Ellie Parker, Kızıl Bulut'un Washington'a gelmek istediğini duyar duymaz Albay John E. Smith'i reise kılavuzluk etmesi için Laramie Kalesi'ne gönderdi. Kızıl Bulut da kendisine eşlik edecek 15 oglala seçti ve kafile 26 Mayıs'ta Union Pacific'in özel olarak ayırdığı bir trene binerek doğuya doğru uzun bir yolculuğa başladı. Kızılderililerin eski düşmanları, demir ata binmeleri büyük ve yepyeni bir deneydi onlar için. Omaha, yani Kızıldereli adı verilen bir şehir, beyaz adamlarla dolu bir arı kovanıydı sanki. Chicago, başka bir Kızıldereli adı, gürültüsü, karışıklığı ve neredeyse göğe erişecek gibi görünen binalarıyla ürküntü vericiydi. Beyaz adamlar çekirgeler kadar kalabalık ve amaçsızdılar. Sürekli olarak telaş içinde bir oraya bir buraya gidiyor ama varmak istedikleri yere bir türlü varamıyorlardı sanki. 5 gün süren bir gürültü ve devinimden sonra demir at Kızılderilileri Washington'a ulaştırdı. Kızıl Bulut dışında öteki delegeler şaşkın ve tedirgindiler. Gerçekten bir Kızıldereli olan Ellie Parker onları iştenlikle karşıladı. Sizleri bugün burada gördüğüm için çok sevinçliyim. Büyük babayı Birleşik Devletlerin Başkanı'nı görmek için çok uzaklardan geldiğinizi biliyorum. Hiçbir kazaya belaya uğramadan sağ salim geldiğiniz için sevinçliyim. Kızıl Bulut'un kendisi ve halkı adına neler diyeceğini merak ediyorum. Söyleyecek pek fazla sözüm yok diye karşılık verdi Kızıl Bulut. Büyük babanın kendisini görmeme izin vereceğini işittiğimde çok sevindim ve hemen kalkıp geldim. Halkıma telgraf çekin ve güven içinde olduğumu bildirin. Benim bugün bütün söyleyeceğim bu kadar. Kızıl Bulut'la Oglalalar kendilerine yer ayırtılan Washington House'a geldiklerinde benekli kuyrukla Buell delegelerini orada kendilerini bekler görünce şaşırdılar. Benekli kuyruk hükümetin isteklerine boyun eğdiği ve halkını Missouri Irmağı temsilciliğine götürdüğü için Ellie Parker iki düşman Teton kabilesi arasında çatışma çıkmasından korkuyordu. Ne var ki el sıkıştılar ve benekli kuyruk Kızıl Bulut'a kendisinin ve Buell'lerin Dakota'da kendilerine ayrılan toprak parçasından nefret ettiklerini, Laramie Kalesi'nin doğusundaki Nebraska avlaklarına geri dönmek istediklerini söyleyince, Oglalalar Buell'leri yeniden kazanılmış bir müttefik kabul ettiler. Ertesi gün Irokuzlardan Donehogova, yani Ellie Parker, Sioux konuklarına başkenti gezdirdi. Oturum halinde olan senatoyu, deniz kuvvetleri komutanlığını ve cephaneliği ziyaret ettiler. Bu yolculuklarında Sioux'lar beyazların giysilerini giymek zorunda kalmışlardı. Hiç kuşkusuz çoğu dar siyah ceketleri ve bağlı ayakkabıları içinde son derece rahatsızdılar. Donehogova, Matthew Brady'nin onların fotoğraflarını çekmek üzere stüdyosuna davet ettiğini söylediğinde, Kızıl Bulut böyle bir şeyin kendisi için uygun düşmeyeceğini bildirdi. Ben bir beyaz adam değil, bir Sioux'yum diye açıkladı düşüncesini. Üzerimdeki giysiler fotoğraf çektirmeye elverişli değil. Donehogova durumu hemen kavradı ve konuklarını, eğer bu kendilerine hoşnut edecekse White House'da Başkan Grant'la yiyecekleri öğle yemeğine kızılderili giysileriyle gelebileceklerini söyledi. White House'daki kabul töreninde Sioux'lar daha çok pırıl pırıl şamdanların üzerinde ışıl ışıl yanan yüzlerce mumdan etkilendiler. Yoksa Başkan Grant ve onun kabine üyelerinden, yabancı diplomatlardan ve Washington ortasındaki bu vahşi adamları seyretmeye gelmiş bulunan kongre üyelerinden değil. Güzel yemeklere tutkun olan benekli kuyruk, özellikle çilekleri ve dondurmayı beğendi. Öyle anlaşılıyor ki, beyazların Kızılderililere gönderdiklerinden çok daha güzel yemekleri var diye belirtmekten de geri kalmadı. Daha sonraki birkaç gün Donehogova, Kızıl Bulut ve benekli kuyrukla pazarlığa oturdu. Kalıcı bir barış sağlamak için Kızılderililerin kesin olarak ne istediklerini, Kızılderililerin topraklarını isteyen beyazların temsilcisi olan politikacıların baskılarına karşı bir denge unsuru olarak kullanacaktı. Sözün kısası, iyi niyetli bir Kızılderili için hiç de hoş sayılmayacak bir durumdaydı. Sığ konuklarıyla buluşmaları için hükümetin bütün bakanlıklarından temsilciler çağırarak İçişleri Bakanlığı'nda bir toplantı düzenledi. İçişleri Bakanı Jacob Cox, toplantıyı Kızılderililerin daha önceleri de yüzlerce kez dinlemek zorunda kaldıkları alışılmış bir konuşmayla açtı. Cox'un söylediğine bakılırsa, hükümet av avlamaları için Kızılderililere silah ve cephane vermek istiyordu. Ama bütün Kızılderililerin tamamıyla barış içinde olduğundan emin oluncaya kadar böyle bir şey yapamazdı. koruyun barışı diye sona erdirdi sözlerini. Biz de o zaman sizin için en doğru olanı yapacağız. Siyuların Missouri üzerindeki toprak parçalarıyla ilgili tek bir söz söylemedi. Kızıl Bulut ise İçişleri Bakanı Cox ve öteki görevlilerle el sıkışarak karşılık verdi. Bir bakın bana dedi. Güneşin doğduğu topraklarda büyüdüm ben. Oysa şimdi güneşin battığı bir yerden geliyorum. Bu topraklarda ilk kimin sesi duyuldu? Oklarından ve yaylarından başka bir şey olmayan kızıl renkli insanların elbette. Büyük baba bize karşı iyi ve nazik davrandığını ileri sürüyor. Ben kendi payıma aynı kanıda değilim. Ama onun beyaz insanlarına karşı iyi davranıyorum ben. Gönderdiği çağrı üzerine onca yoldan evine geldim. Benim yüzüm kızıl, sizinki ise beyaz. Yüce ruh size okuma yazma yetisini vermiş ama bana vermemiş. Ben öğrenmedim okuyup yazmasını. Büyük babaya ülkemde hoşuma gitmeyen olayları anlatmaya geldim buraya. Sizler hepiniz büyük babanın yakınlarısınız, büyük reislerisiniz. Oysa büyük babanın bize gönderdiği adamlarda ne akıl var ne yürek. Missouri'de bana ayrılan toprak parçasını istemiyorum. Dördüncü kez söylüyorum bunu. Bir an sustu, sonra eliyle benekli kuyruk ve buğul delegasyonunu işaret etti. İşte önümüzde oradan gelen insanlar oturuyor. Koyun gibi ölüp gidiyor çocukları. Yaşadıkları topraklara alışamıyorlar. Ben Plat Irmağı'nın kollarının kapladığı topraklarda doğup büyüdüm. Kuzeyden güneye, doğudan batıya bütün oraların bize ait olduğu söylendi hep bana. Bana bir takım mallar göndermiştiniz. Ama yol boyunca hep çalınmışlar. Sonunda bana ulaştıklarında neredeyse tükenmişlerdi. İmzalamam için bir kağıt parçası koydular önüme. İşte topraklarımın karşılığında bütün alıp alacağım bu oldu. Bizim oralara saldığınız adamların yalancı olduklarını biliyorum artık. Hele bir bakın bana. Yoksul ve çıplak tepeden tırnağa. Hükümetimle savaşmak değil isteğim. Bütün istediğim bu söylediklerimi büyük babama anlatmanız. Komisyon başkanı İrekuslardan Donehogova şöyle cevap verdi. Kızıl Bulut'un bugünkü sözlerini başkana anlatacağız. Başkan bana çok yakında Kızıl Bulut'la görüşeceğini söyledi. Kızıl Bulut okumasını yazmasını öğrenip şimdi Kızılderililerin küçük babası olan Kızılderili adama baktı. Halkıma istediğiniz barutu bağışlayabilirsiniz dedi. Bir avuç insanız. Sizse güçlü ve büyük bir ulussunuz. Cephaneyi yapan sizlersiniz. Ben sadece av avlamamıza yetecek kadar cephane istiyorum. Ne inersin, yüce ruh ülkemizdeki her şeyi vahşi yaratmış. Arkalarından koşturup avlamak zorundayız onları. Sizler gibi her istediğimiz ayağımıza gelmiyor. Gözlerim yok değil. Siz beyazların neler yaptığınızı, nasıl hayvan yetiştirdiğini görüyorum. Üstelik birkaç yıl içerisinde kendimin de bu işe başlayacağını biliyorum. İyi bir şey bu. Başkaca bir sözüm de yok.